Babam yeni olsaydı 10 dolar edeceğini söyledi. Okuldan biriyle değiş tokuş mu yaptınız? Yo, hayır efendim, dedi Cem ve dedesinin saatini cebinden çıkardı. Atikus bu saati dikkatli olması kaydıyla haftada bir taşımasına izin verirdi. O günlerde Cem'i görmeliydiniz. Yumurtaların üzerinde gezermiş gibi yürürdü. Atikus, senin için fark etmezse bunu taşımayı yeğlerim. Belki tamir de edebilirim. Dedemin saatini taşımanın tadını iyice çıkarmıştı. Şimdi ise bu saat ona yük gibi gelmeye başlamıştı. Her 5 dakikada bir saate bakmak gereğini de duymuyordu artık. Tamir işini iyi becerdi. Dışarıda yalnızca bir yay ve 2 küçük parça kalmıştı. Ama saat yine de çalışmıyordu. Olmayacak Scott. Ha? Bunları bırakana bir mektup yazalım mı? Ne dersin? İyi olur Cem. Teşekkür edebiliriz. Ne oldu? Cem başını ellerinin arasına almış sallanıyordu. Anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Nedendir bilmiyorum Scott. Oturma odasına baktı. Gidip her şeyi Atikus'a anlatmayı düşünüyorum. Hayır, söylememem gerek. Senin yerine ben söyleyebilirim. Yo, bunu yapma Scott. Scott, ne var? Bütün gece kıvrandı. Bana bir şey söylemek istiyorsa da söyleyemiyor gibiydi. Yüzü parlıyor, tam bana doğru eğiliyor, sonra da vazgeçiyordu. Yine vazgeçti. Hadi mektup yazalım, dedim ve bloknotla kalemi burnunun dibine uzattım. Peki. Sayın Bay. Bay olduğunu nereden biliyorsun? Bence Bayan Maudi bu. Bana öyle geliyor. Hadi canım sen de. Bayan Maudi sakız çiğneyemez ki. Cem sırıttı. Biliyor musun? Bazen çok güzel konuşuyor. Bir keresinde ona sakız verdim ama almam. Teşekkürler dedi. Sakız damağıma yapışıyor. Ben de konuşamıyorum dedi. Kulağa ne hoş geliyor değil mi? Hı, arada güzel söyler. Zaten köstekli saati de yoktur. Sayın bayım, dedi Cem. Bize, yok. Bizim için ağaca koyduğunuz her şey için teşekkür ederiz. Saygılarımızla. Jeremy Atticus Finch. Öyle imzalarsan senin kim olduğunu bilemez Cem. Cem imzasını silip Cem Finch yazdı. Ben de imzaladım. Jean-Louis Finch. Parantez içinde Scott. Ertesi sabah elinde zarfla önüm sıra koştu. Ağacın önünde durdu. Kafasını kaldırdığında yüz yüze geldik ve bembeyaz olduğunu gördüm. Scott. Ona koştum. Biri budak deliğimizi çimento ile tıkamıştı. Okula kadar, ağlama Scott, ağlama, üzülme, diye fısıldadı. Yemek için eve döndüğümüzde yemeğini bir koşuda yedi ve bahçeye fırladı. Kimse geçmedi, dedi. Ertesi gün nöbeti tekrarladı ve karşılığını da gördü. Merhaba Bay Nathan. Günaydın Cem, Scott, dedi Bay Radley. Tam geçip gidiyordu ki Cem. Bay Radley, dedi. Bay Radley döndü. Bay Radley, şu ağacın budak deliğini siz mi tıkadınız? Evet, ben tıkadım. Neden yaptınız bunu bayım? Ağaç ölüyor. Hastalandıklarında deliklerini tıkarsın. Bunu bilmen gerek Cem. Cem bu konuyu akşama kadar açmadı. Ağacımızın yanından geçerken eliyle betona vurdu ve dalıp gitti. Kendi kendine bir şeyler kuruyordu sanki. Ondan uzak durdum. Her akşam yaptığımız gibi o akşam da Atikus'u iş dönüşünde karşıladık. Tam bizim basamağa gelmiştik ki Cem. Atikus, şu ağaca baksana. Lütfen bakar mısınız efendim? Dedi. Hangi ağaç evlat? Redley'lerle okulun köşesindeki. Evet. O ağaç ölüyor mu? Sanmam evlat. Yapraklarına baksana. Yeşil ve gür. Hiç kahverengi lekeleri de yok. Hasta mı? Senin kadar sağlıklı. Niye sordun? Bay Radley ölüyor dedi. Belki de öyledir. O ağaçları bizden iyi bilir. Atikus bizi verandada bıraktı. Cem omzunu direğe sürterek kaşımaya koyuldu. Kaşınıyor musun Cem? Diye olabildiğince kibar bir tavırla sordum. Yanıt vermedi. İçeri girelim Cem dedim. Az sonra. Karanlık çökünceye kadar orada öyle durdu. Ben de onu bekledim. İçeri girdiğimizde ağlamış olduğunu gördüm. Yüzündeki kirler dalga dalgaydı. Şaşılacak şey, ağlarken sesini hiç duymamıştım. 8. Bölüm. May konfiyöresindeki deneyimli kahinlerin bile anlayamadığı nedenlerden ötürü o yıl sonbahar kışa döndü. Atticus'un dediğine bakılırsa 1885'ten bu yana görülen en soğuk iki haftayı yaşıyorduk. Bay Avery ise Rosetta taşında çocuklar ana babalarına karşı gelip sigara içip kavga ettiklerinde mevsimlerin değişeceği yazılı, diyordu. Jem ve ben doğanın bu sapmasına katkıda bulunmaktan ve konu komşunun mutsuzluğundan dolayı kendimizi suçlu buluyorduk. Yaşlı bayan Redley o kış öldü. Ölümü hiç tepki yaratmadı. Çiçeklerini suladığı zamanların dışında komşular onu görmezlerdi. Jem ve ben bunun onu temizlediği sonucuna vardık. Ama Atticus, Redley'lerden dönünce bunun kendiliğinden olduğunu söyledi. "Sorsana," diye fısıldadı Jem. "Sen sor, sen daha büyüksün. İşte onun için seni sorman gerek." "Atticus," dedim. "Bay Arthur'u gördün mü?" Atticus gazetesinin kenarından kızgınca baktı. "Görmedim." Jem fazla soru sormamı engelledi. Redley'ler konusunda bizden hala kuşkulandığını, üzerine gitmemizin iyi olmayacağını söyledi. O yaz yaptıklarımızın yalnızca strip poker olmadığı konusunda Atticus'un bilgi sahibi olduğuna inanıyordu. İnancını doğrulayacak kanıtı yoktu ama ona öyle geliyordu işte. Sabah kalktığımda pencereden dışarı baktım ve az kalsın korkudan ölüyordum. Çığlıklarım Atticus'un banyodan fırlayıp gelmesine neden oldu. "Dünyanın sonu geldi. Atticus, ne olur bir şey yap." Onu pencereye sürükledim. "Dünyanın sonu filan gelmedi. Kar yağıyor. Hepsi bu," dedi. Jem uzun sürüp sürmeyeceğini sordu. O da kar görmemişti ama ne olduğunu biliyordu. Atticus'un da ondan fazla bilgisi yoktu. "Sanırım böyle sulu giderse yağmura çevirir." Telefon çalınca kahvaltıdan kalktı. Arayan Eylo May'di. Maycomb'da 1885'ten beri kar yağmadığı için okul bugün kapalıydı. Eylo May, Maycomb'un santral baş memuresiydi. "Duyuruları, düğünleri, yangınları ondan öğrenirsiniz. Bay Reynolds olmadığı zaman ilk yardım bilgilerini vermek de onun göreviydi. Atticus bizi pencereden masaya çağırıp dışarı bakacağımıza tabaklarımıza bakmamızı söylediğinde Jem, "Kardan adam nasıl yapılır?" diye sordu. "Hiçbir fikrim yok. Düş kırıklığına uğramanızı istemem ama kar topu yapacak kadar bile kar olacağını sanmıyorum." Kalpürnüğü içeri girdi. "Bu kar tutar," dedi. Arka bahçeye koştuğumuzda yerde incecik, zayıf bir kar örtüsü oluşmuştu. "Üstünde dolaşmamalıyız," dedi Jem. "Bak, her bastığın yerde kar yok oluyor." Sulu ayak izlerime baktım. Jem beklersek kardan adam yapacak kadar birikebilir diyordu. Dilimi çıkarıp bir kar tanesi yakaladım. Dilimi yaktı. "Jem, çok sıcak." "Hiç bile değil. Öyle soğuk ki yakıyor. Yemesene Scott." "Boşuna harcıyorsun. Bırak yere düşsün." "Ama ben üstünde dolaşmak istiyorum." "Buldum. Gidip Bayan Maudin'in bahçesinde dolaşalım." Jem ön bahçeyi seke seke geçti. Ben de izlerine basarak yürüdüm. Bayan Maudin'in basamaklarında Bay Avery bizi durdurdu. Yüzü pembeydi. Kemerinin altında da kocaman bir göbeği vardı. "Gördünüz mü yaptığınızı? İç savaştan beri Maycomb hiç kar görmemiştir. Sizin gibi yumurcaklar mevsimleri değiştiriyorlar." Bay Avery onu bir yaz boyu umutla izlediğimizi biliyor muydu acaba? Ödülümüz bu ise günah konusunda söylenecek çok şey vardı. Bu meteorolojik istatistikleri nereden edindiğini hiç merak etmedim. Dosdoğru Rosella taşından geliyordu. "Jem Finch, baksana Jem Finch." "Bayan Moody sana sesleniyor Jem." "Ortada durun. Varendanın önündeki karın altında lavantalarım var. Üstüne basmayın sakın." "Tamam. Ne güzel değil mi Bayan Moody? Güzelliği batsın. Bu gece dona çekerse açaryalarımın sonu olur. Bayan Muhdin'in eski hasır şapkasında kar taneleri parıldıyordu. Bazı ufak çalıların üstüne eğiliyor, onları şeker çuvalları ile örtüp bağlıyordu. Jem neden öyle yaptığını sordu. Sıcak tutsun diye. Bitkiler nasıl sıcak kalır ki? Onların dolaşımı yok. O dediğini bilemem Jem Finch. Tek bildiğim eğer dona çekerse bu bitkiler donar. Örtmem gerek. Anladın mı? Evet. Bayan Maudi. Neymiş bayım? Scott ile ben karınızdan ödünç alabilir miyiz? Aman Allah'ım. Hepsini götürün. Evin altındaki eski bir şeftali sepeti var. Onunla taşıyın. Bayan Maudi'nin gözleri kısıldı. Jem Finch, karımı ne yapacaksınız? Görürsünüz, dedi Jem. Bahçeden bahçeye kar taşırken. Sulu, cıvık bir işti bu. Ne yapacağız Jem? Görürsün. Şimdi sepeti al ve arka bahçeye kürekleyebildiğin ne kadar kar varsa ön bahçeye taşı, dedi. İzlerine basa basa geri gel, diye de uyardı. Kardan bebek mi yapacağız Jem? Hayır, gerçek bir kardan adam. Çok çalışmamız gerek şimdi. Jem arka bahçeye koştu ve bahçe küreğini yakalayıp odunların arkasını kazmaya koyuldu. Bulduğu solucanları bir kenara koyuyordu. Eve döndü ve çamaşır sepetiyle geri geldi. İçini toprakla doldurup ön bahçeye getirdi. 5 sepet dolusu toprağımız, 2 sepet dolusu da karımız olunca Jem başlamaya hazır olduğumuzu söyledi. Bu iş biraz pis değil mi? Şimdi öyle görünüyor ama bitince olmayacak. Jem avuç avuç toprağı birbirine ekleyerek ortaya bir gövde çıkana dek çalıştı. Jem, ben hiç zenci kardan adam duymadım. Siyah kalmayacak. Arka bahçede şeftalinin budanmış dallarından getirdi. Onları örerek ve toprakla sıvayarak kemikleri oluşturdu. Bayan Stephen Crawford'a benziyordu. Ortası şişko, kolları sıska dedim. Büyüteceğim. Jem çamurdan adamın üzerine su atıp biraz daha toprak ekledi. Uzaktan baktı ve bir göbek ekledi. Gözleri parlıyordu. Bayağı veri kardan adama benziyor değil mi? Jem adamının üzerini karla sıvamaya başladı. Benim de arkayı sıvamama izin verdi. Görünen yerler kendininki. Bayaveri yavaş yavaş beyaza dönüşüyordu. Gözler, burun, ağız ve düğmeler için tahta parçaları kullanan Jem, Bayaveri'yi kızgın bakışlı yapmayı da başardı. Bir parça tahta işi tamamladı. Jem geri çekilip eserini inceledi. Çok güzel, dedim. Neredeyse konuşacak. Atikus'un yemeğe gelmesini bekleyemedik. Telefon açıp bir sürprizimiz olduğunu söyledi. Arka bahçenin büyük bir bölümünün ön bahçede olduğunu görünce şaşırmış göründü. Ama ustaca yaptığımızı da söyledi. Nasıl yapacağınızı bilemiyordum. İleride ne iş yapar bu çocuk diye kaygılanmayacağım evlat. Sen hep yapacak bir şey bulacaksın, dedi. Atikus'un övgüsü karşısında Jem kulaklarına kadar kıpkırmızı kesildi. Atikus kardan adamın yanına gitti. Baktı, baktı. Önce sırıttı, sonra da kahkahayla güldü. Oğlum, ne olacağını bilemem. Mühendis mi, avukat mı, portre ressamı mı? Şu ön bahçede yaptığın şey, iftiraya yakın bir benzerlik yaratıyor. Bu arkadaşın kimliğini gizlememiz gerek. Atikus, göbeğin azıcık eritilip önüne bir önlük bağlanmasını önerdi. Odun parçasını da bir süpürgeyle değiştirirsek bu iş olurdu. Jem bunlar yapılırsa çamurlanacağını ve kardan adam olmaktan çıkacağını söyledi. Ne yaparsan yap ama bir şeyler yap. Komşularımızı böyle karikatürize edemezsin. Karikatür değil ki, yalnızca ona benziyor. Bayaveri öyle düşünmeyebilir. Jem, buldum, dedi. Koşarak sokağa geçti. Bayan Maudin'in arka bahçesine daldı ve zafer kazanmışçasına döndü. Bayan Maudin'in şapkasını kardan adamın başına geçirip çim makasını da koluna taktı. Atikus beğendiğini söyledi. Bu arada verandaya çıkmış olan Bayan Maudi sokağın öte tarafından bize bakıyordu. Birden güldüğünü duyduk. Seni gidi şeytan seni. Jem Finch, şapkamı geri getir. Jem, Atticus'a baktı. Yalnızca takılıyor, dedi Atticus. Başarından etkilenmişe benziyor. Atticus, Bayan Maudie'nin kaldırımına geçip onunla sohbeti koyulaştırdı. Kulağıma ulaşan tek cümle, bahçeye tam bir insan kopyası dikmiş. Atticus, sen bununla nasıl baş edeceksin? Oldu. Kar, öğleden sonra dindi. Isı düştü ve gün geceye döndüğünde Bay Avery'nin en kötü kehanetleri gerçekleşmişti. Calpurnia evdeki tüm şömineleri yakmıştı ama yine de üşüyorduk. Atticus eve geldiğinde işimizin iş olduğunu söyleyip Calpurnia'ya bizimle kalmak ister misin diye sordu. Calpurnia yüksek tavanlara ve uzun pencerelere baktı ve evinde daha sıcakta olacağını sandığını söyledi. Atticus onu araba ile evine bıraktı. Yatmadan önce Atticus odamdaki şömineye az daha kömür attı. Termometrenin eksi 10'u gösterdiğini söyledi. Anımsadığı en soğuk geceydi. Bahçedeki kardan adamımız kaskatı kesilmişti. Bana birkaç dakika gibi görünen bir zamandan birinin beni sarsarak uyandırdığını fark ettim. Atticus'un paltosu üzerime örtülmüştü. Sabah oldu mu? Kalk bebeğim. Atticus bornozumu ve paltomu tutuyordu. Önce bornozunu giy. Jem, Atticus'un arkasındaydı. Şaşkın ve dağınıktı. Paltosu boynundan iliklenmişti. Şaşılacak derecede şişko görünüyordu. Çabuk ol şekerim, dedi Atticus. İşte ayakkabıların ve çorapların. Aptal aptal giyindim. Sabah mı oldu? Hayır, biri az geçiyor. Çabuk ol. Bir şeylerin döndüğü kafama yeni dank etmişti. Neler oluyor? Söylemesine gerek kalmamıştı. Yağmur yağdığında kuşlar nereye gideceklerini nasıl bilirlerse, ben de sokağımızda ters işler döndüğünü öyle biliyordum. Tafta hışırtısı gibi sesler, ayak sürmeleri içimi umutsuzca karartmıştı. Kimin ki? Bayan Maudie'ninki tatlım, dedi Atticus. Ön kapıya geldiğimizde Bayan Maudie'nin yemek odası pencerelerinden alevlerin fışkırdığını gördük. Sanki gördüklerimizi doğrulamak istercesine kasabanın yangın sireni sesini yükseltti, inceltti ve kaldı. Çığlık çığlığaydı. Evin işi bitik değil mi? Diye inledeceğim. Sanırım, dedi Atticus. İkiniz de beni dinleyin. Gidip Redley'lerin evinin önünde durun. Ayak altında durmayın. Tamam mı? Atticus, eşyaları dışarı taşımaya başlayalım mı? Henüz değil evlat. Dediğimi yapın, koşun. Scott'a göz kulak ol. Duyuyor musun? Onu gözünün önünden ayırma. Omuzlarımızdan itince Redley'lere doğru yola çıktık. Yangın Bayan Maudie'nin evini sessizce yiyip bitirirken sokak insanlar ve arabalarla doluydu. Neden acele etmiyorlar? Neden acele etmiyorlar? Diye söylendi Jem. Nedeni gördük. Soğuk hava tarafından öldürülen eski itfaiye arabası bir grup kasabalı tarafından itiliyordu. Hortumu su borusuna bağladıklarında hortum patladı ve sular fıskiye gibi kaldırıma yayıldı. Aman tanrım, Jem. Jem bana sarıldı. Sus Scott, umutsuzluğa kapılmak için çok erken. Ben zamanı gelince sana söylerim. Maycomb'un giyinik, soyunuk ve yarı giyinik erkekleri Bayan Maudie'nin evinden karşı bahçeye eşya taşıyorlardı. Atticus'un Bayan Maudie'nin ağır meşe sandalyesini taşıdığını gördüm. Onun en çok değer verdiği parçayı kurtarması çok akıllıcaydı. Arada bağırtılar duyuyorduk. Sonra üst kat penceresinde Bay Avery'nin yüzü göründü. Pencereden sokağa bir şilte fırlatıp üstüne eşyaları atmaya koyuldu. Adamlar, in aşağı dik, merdiven çöküyor diye bağırana kadar da bu işi sürdürdü. Pencerenin dışına geçti. Scott takıldı diye bildireceğim. Tanrım! Bay Avery bir çiveye takılmıştı. Kafamı Jem'in kolunun altına gömdüm ve çıkarmadım. Jem bağırdı. Kurtuldu Scott. İyi. Kafamı kaldırdığımda Bay Avery'nin üst kat balkonuna geçtiğini gördüm. Karanlıkta ayaklarını sallandırdı ve direğin birinden aşağı süzülüyordu ki ayağı kaydı. Düşerken bağırdı ve Bayan Maudin'in çiçeklerine gömüldü. Birden adamların Bayan Maudin'in evinden geriye, bizim eve doğru koştuklarını fark ettim. Artık eşya taşımıyorlardı. Yangın ikinci katıda sarmıştı ve damı yiyordu. Parlak turuncuya çalan alevlerin önünde çerçevelerin görüntüsü simsiyahtı. Jem, bal kabağına benziyor. Scoot, bak. Duman nehir boylarına çöken sisler gibi bizim ve Bayan Rachel'ın evinin üstüne çöküyordu. Abbotsville'in itfaiye arabası gelip bizim evin önünde durdu. Kitap, dedim. Ne? Tom Swift. Benim değil, dilim. Üzülme Scott, şimdilik korkacak bir şey yok, bak. Komşuların oluşturduğu bir grubun ortasında Atticus duruyordu. Elleri cebindeydi. Bir futbol maçını izliyor olabilirdi. Yanında da Bayan Maudie dikiliyordu. Bak, o telaşlı değil. Neden evlerden birinin üstünde değil? Çok yaşlı, boynunu kırar. Eşyalarımızı çıkarmasını sağlayalım mı dersin? Sık boğaz etmeyelim. O zamanı gelince bilir, dedi Jem. Abbotsville itfaiye arabası evimizin üstüne su sıkmaya başladı. Damdaki biri gerekli yerleri işaret ediyordu. Bizim kopyanın simsiyah olup parçalanmasını seyrettim. Yığının üstünde Bayan Maudin'in şapkası kalmıştı. İki evin sıcaklığının ortasındaki adamlar paltolarını ve bornozlarını çoktan atmışlardı. Pijamaları veya gecelik entarileri içinde çalışıyorlardı. Oysa ben durduğum yerde donmakta olduğumu fark ettim. Jem beni sıcak tutmaya çabalıyordu ama kolu yeterince uzun değildi. Kolundan kurtulup omuzlarımı tuttum. Biraz dans edersem ayaklarımı hissedebiliyordum. Bir başka itfaiye arabası belirdi ve Bayan Stephanie'nin önünde durdu. Başka bir hortum için su kanalı olmadığından el söndürücülerini kullandılar. Bayan Maudin'in tavanı alevlere gömüldü ve ev korkunç bir gürültüyle çöktü. Her yere ateşler fırladı. Yan evdekiler sıçrayan korları ve yanan tahta parçalarını battaniyelerle söndürmeye uğraştılar. İnsanlar önce birer birer, sonra da gruplar halinde uzaklaşmaya başladıklarında gün ağrıyordu. Maycomb itfaiye arabasını ite ite kasabaya geri götürdüler. Abbotsville'in arabası ayrıldı. Üçüncü araba gitmedi. Ertesi gün onun 60 mil ötedeki Clark's Ferry'den geldiğini öğrendik. Jem ve ben sokağa geçtik. Bayan Maudie bahçesindeki tüten karadeliğe bakıyordu. Atticus konuşmak istemediğini anlatmak için başını salladı. Bizi omuzlarımızdan tuttu, buz kaplı sokaktan geçirip eve götürdü. Bayan Maudie'nin şimdilik Bayan Stephanie'de kalacağını söyledi. Kim sıcak kakao ister? Atticus, kuzineyi yakarken titriyordum. Kakaomuzu içerken Atticus'un üzerimdeki bakışları önceleri meraka, sonra da kızgınlığa dönüşmüştü. Jem'le sana yerinizden kıpırdamayın dediğimi sanıyorum. Kıpırdamadık ki tam... Peki o arkandaki battaniye kimin? Battaniye mi? Evet küçük hanım, battaniye. Bizim değil. Üzerimde kahverengi, yünü bir battaniye olduğunu o an gördüm. Kızılderililer gibi örtünüp sarınmıştım. Atticus, bilmiyorum ben... Cevap ararcasına Jem'e baktım. Ama Jem benden bile daha şaşkındı. Nereden geldiğini o da bilmiyordu. Atticus'un dediğini yapmış, herkesten uzakta Redley'lerin önünde durmuştuk. Şuradan şuraya bir adım bile... Jem sustu. Bay Nathan yangın yerindeydi, dedi. Onu gördüm. Gördüm onu, bir yatağa çekiştiriyordu. Atticus, yemin ederim. Peki oğlum, tamam. Atticus yavaşça gülümsedi. Galiba bu gece Maycomb'daki herkes şöyle böyle dışarıdaydı. Jem, kilerde paket kağıdı olacaktı. Gidip getiriver. Atticus, hayır efendim. Jem, aklını yitirmiş gibiydi. Bütün sırlarımızı doğru yanlış demeden bir ağızda ortaya döktü. Ne benim ne de kendinin başına gelecekleri düşünüyordu. Hepsi döküldü ortaya. Budak deliği, pantolon, hepsi, hepsi. Bay Nathan o ağaca çimento tıkadı. Atticus, biz bulmayalım onları diye. Belki dedikleri gibi delidir. Ama Atticus, yemin ederim ki Bize hiçbir şey yapmadı. Hiç kötülük etmedi. O gece boğazımı boydan boya kesebilirdi. Ama onun yerine pantolonumun söküğünü dikti. Bize hiç zarar vermedi Atikus. Yavaş ol oğlum, dedi Atikus. Bunu öyle bir yumuşaklıkla söylemişti ki yüreklendim. Jem'i söylediklerinin herhalde tek sözcüğünü bile anlamamış olacak ki yalnızca haklısın. Bu bilgileri ve battaniyeyi kendimize saklamalıyız. Bir gün gelir, Scott ona teşekkür eder, dedi. Kime? Bu Redley'e. Yangına öyle dalmışsın ki seni battaniyeye sardığını fark etmemişsin. Elim ayağım kesildi. Neredeyse kusacaktım. Jem battaniye elinde yavaşça arkamdan dolaştı. Evden yavaşça çıktı, köşeyi döndü, böyle yavaşça arkana süzüldü ve böyle yaptı. Atikus sertçe, ''Bu seni yeni serüvenlere sürüklemesin.'' dedi. Jem, ''Ona bir şey yapmayacağım.'' diye homurdandı. Gözlerindeki serüven parıltısının sönüşünü gördüm. ''Düşün Scott, arkana dönseydin onu görecektin.'' Kalpurnia bizi uyandırdığında öğlen olmuştu. Atikus, okula gitmememiz gerekmediğini söylemişti. Uykusuz olunca bir şey öğrenemezmişiz. Kalpurnia da ön bahçeyi temizlememizi öğütledi. Bayan Mohdi'nin hasır şapkası ince bir buz tabakasına yapışmıştı. Çim makasını bulmamız için toprağa kazmamız gerekti. Bayan Mohdi'yi arka bahçede bulduk. Açelyalarını seyrediyordu. Eşyalarınızı geri getirdik. Olanlar için üzgünüz dediğimizde dönüp bize baktı. Eski gülüşünün bir gölgesi dolandı yüzünde. Hep küçük bir ev isterdim Jem Finch. Bahçem daha büyük olur. Düşün bir kez. Şimdi açelyalarıma daha geniş yer açılmış oldu. Üzülmüyor musunuz? Dedim şaşırarak. Atikus, varının yoğunun o ev olduğunu söylemişti. Üzülmek mi çocuğum? Yok canım. O eski ahırdan nefret ederdim. Şimdiye dek 100 kez ben yakardım ya, işin ucunda hapse girmek vardı. Ama... Benim için üzülme Jean-Louis Finch. Olayları çözümlemek için senin bilmeyeceğin yöntemler de vardır. Kendime küçük bir ev yapar, 1-2 pansiyoner alırım. Alabama'nın en güzel bahçesi benimki olur. Ben kollarımı sıvayınca şu küpe çiçekleri ot gibi kalacak. Jem'le ben bakıştık. Nasıl çıktı? Dedi Jem. Bilmem ki Jem. Herhalde mutfaktandır. Gece saksı çiçeklerim dolmasın diye ateşi yanık bıraktım. Duyduğuma göre beklenmedik bir konuğun varmış Bayan Jean-Louis. Nereden biliyorsunuz? Atikus kasabaya inerken anlattı. Doğrusu seninle olmak isterdim. Hem ben arkama da bakardım. Bayan Mohdi beni hep şaşırtırdı. Her şeyini yitirmiş, sevgili bahçesi darmadağınıktı. Ama yine de benim ve Jem'in işleriyle içtenlikle ilgilenebiliyordu. Kafamın karıştığını fark etmiş olacak ki, dün gece düşünebildiğin tek şey yangının yarattığı tehlike ve kargaşaydı. Bütün mahalle yanabilirdi. Bay Avery en az 1 hafta yatakta kalacak. Berbat durumda. Öyle işler için çok yaşlı. Bunu yüzüne de söyledim. Ellerimi temizler temizlemez ve Stephanie görmeden ona bir lehim pastası yapacağım. Stephanie 30 yıldır o tarifin peşinde. Evinde kalıyorum diye kaptıracağımı sanıyorsa aldanıyor, dedi. Bayan Mohdi dayanamayıp tarifi verse bile Bayan Stephanie'nin pastayı yapamayacağını düşündüm. Bana bir kez göstermişti. Bir sürü şeyin yanı sıra tarif bir büyük fincan dolusu şekeri gerektiriyordu. Sakin bir gündü. Hava öylesine soğuk ve berraktı ki adliyedeki saatin vurmazdan önce gerilip kurulduğunu bile duyduk. Bayan Mohdi'nin burnu hiç görmediğim bir renkteydi. Nedenini sordum. Saat 6'dan beri buradayım. Donmuştur. Ellerini gösterdi. Avuçları çizik içindeydi. Kirden ve kurumuş kandan kararmıştı. Ellerinizi mahvetmişsiniz, diye bağırdı Jem. Neden zencilerden birini çağırmıyorsunuz? Scott'la ben de size yardım edebiliriz. Sesi içtendi. Bayan Mohdi, sağ olun bayım ama sizin kendi işiniz size yeter zaten, dedi. Bizim bahçeyi gösteriyordu. Kopyayı mı demek istiyorsunuz? Onu 2 dakikada hallederiz. Bayan Mohdi bana baktı. Dudakları sessizce kıpırdıyordu. Birden kafasını ellerine alıp boğulur gibi sesler çıkarmaya başladı. Bıraktığımızda hala gülüyordu. Cem ona neler olup bittiğini bilmediğini söyledi. Bayan Maudie böyleydi işte.
9. Bölüm.
Sözünü geri al bacaksız. Cecil Jacobs'un bu buyruğu Jem ve benim için oldukça zor günlerin başlangıcıydı. Yumruklarım sıkılmıştı ve patlatmaya hazırdım. Atticus bir kez daha kavga ettiğimi duyarsa canımı okuyacağını söylemişti. Bu çocukça işler için çok büyüktüm. Bu kafama ne denli erken dank ederse herkes için o denli iyi olacaktı. Ama ben bütün bunları unuttum. Cecil Jacobs unutturdu. Bir gün önce okul bahçesinde Scott Finch'in babasının kara köpekleri savunduğunu söylemişti. Karşı çıktım ama Jem'e de anlattım. Ne demek istedi?
Hiçbir şey. Atticus'a sor. O sana anlatır.
O gece sordum.
Evet. Bir daha kara köpek lafını duymayacağım Scott. Çok aşağılık bir söz bu.
Ama okulda herkes öyle diyor.
Bundan böyle bu herkesten bir kişi eksik olacak.
Öyle konuşmaları öğrenmeden büyümemi istiyorsan neden beni okula yolluyorsun?
Babam bana tatlı tatlı baktı. Gözlerindeki ifadeden eğlendiği belliydi. Anlaşmamıza karşın okuldan kurtulma kampanyamı öyle veya böyle sürdürmüştüm. Geçen Eylül baş dönmesi, bayılmalar ve hafif gastrit belirtileri sergilemiştim. Saç kıran kaparım diye başımı Bayan Rachel'ın uşağının oğlunun kafasına da sürtmüştüm. Bu işe bir çeyrek yatıracak kadar ileri gitmiştim. Ama kapmadım. Şimdi derdim başkaydı.
Tüm avukatlar, karakö, zencileri savunur mu?
Elbette Scott.
Peki Cecil neden köleleri savunuyor dedi. Yaptığın suçmuş gibi.
Atticus iç geçirdi. Yalnızca tek bir zenciyi savunuyorum. Adı da Tom Robinson. Kasaba çöplüğünün ötesindeki barakalarda oturuyor. Kalpurnia'nın kilisesine üye. Cal ailesini iyi tanıyor. İyi insanlar olduklarını, dürüst yaşadıklarını söyledi. Scott, bazı şeyleri anlayacak yaşta değilsin. Ama kasabalıya göre bu adamı savunmamam gerek. Fazla bir şey yapmam gerekmiyor. Tuhaf bir dava. Yaz sonundan önce de yargıç önüne gelmez. John Taylor bize bir erteleme verecek kadar iyilik etti.
Eğer onu savunmaman gerekiyorsa neden savunuyorsun?
Birçok nedenle. Birincisi savunmasam bundan böyle başım yukarıda gezemem. Bu yöreyi eyalet mahkemesinde temsil edemem. Bir daha sana ve Jem'e şunu yap veya yapma diyemem. Yani adamı savunmasan Jem'le ben senin sözünü dinlemek zorunda olmaz mıydık?
Aşağı yukarı.
Neden?
Çünkü sözümü dinlemenizi isteyemem. İşin doğası bu. Her avukat onu kişisel olarak ilgilendiren bir davaya ömrü boyunca ancak bir kez yakalar. Bu da benimki sanırım. Bu konuyla ilgili olarak çirkin sözler işitebilirsin. Sen yalnızca yumruklarını indir, başını dik tut. Sana ne söylerse söylesinler. Bırak uğraşsınlar. Bu kez de kafanla dövüşmeyi dene. Her ne kadar öğrenilmesi zor olsa da iyi bir yöntemdir.
Atticus, davayı kazanacak mıyız?
Hayır bebeğim.
Öyleyse ne, nasılsa yenileceğiz diye kazanmaya çabalamaktan vazgeçemeyeceğimiz için.
Kuzen Ike Finch gibi konuşuyorsun, dedim. Ike Finch, Macon yöresinin hayatta tek olan Güneyli Konfederasyon askeriydi. Çok övündüğü sivri bir sakalı vardı. Yılda en az bir kez Atticus, Jem ve ben onu görmeye giderdik. Onu öpmek zorundaydım. Korkunç bir şeydi bu. Orada öylece uslu uslu oturur, Kuzen Ike'ın savaşı yeniden anlatmasını dinlerdik.
Bak Atticus, dedi Kuzen Ike. Bizim işimizi bitiren Missouri anlaşmasıdır. Yeniden savaşacak olsak aynı yolu yan gider gelir ama bu kez işi ben bitirirdim. 1864'te Stonewall Jackson gelip
"Gel buraya Scott," dedi Atticus. Kucağına kıvrıldım ve kafamı çenesinin altına sıkıştırdım. Beni kollarının arasına alarak sallamaya başladı.
"Bu kez farklı," dedi. "Bu kez Kuzeylilerle savaşmıyoruz. Kendi dostlarımızla savaşıyoruz. Ama şunu hiç aklından çıkarma. İşler ne denli tatsızlaşırsa tatsızlaşsın, onlar yine de bizim dostlarımız ve burası bizim evimiz. Sabah Cecil Jacobs'un karşısına bu düşüncelerle dikildim. Sözünü geri alacak mısın? Aldırt da göreyim, diye bağırdı. Bizimkiler babana kasabanın yüz karası diyorlar. O köleyi de su tankından sallandırmak gerek diyorlar. Tam yumruğumu kaldırmıştım ki Atticus'un dedikleri aklıma geldi, elimi indirdim. Scott Ödley'in tekidir sesleri kulağımda çınlıyordu. İlk kez bir kavgadan kaçıyordum. Cecil'le kavga etmedim. Jim ile benden bir şey istediği pek olmazdı. Onu üzmemek için korkaklık suçlamalarını sineye çekebilirdim. Yapmam gerekeni zamanında anımsadığım için kendimi çok soylu hissediyordum. Soyluluk duygusu 3 hafta sürdü. Noel'le birlikte felaket de gelip çattı. Jem ve ben Noel'e karmaşık duygularla bakıyorduk. İyi yönü Noel ağacı ve Jack amcaydı. Her Noel günü Jack amcayı Maycomb sapağında karşılardık. Bir hafta bizimle olurdu. Madalyonun öteki yüzünde ise Alexandra hala ve Francis vardı. Alexandra halanın kocası Jim enişteyi de aynı yüze katmalıydım. Bana bir kez parmaklığın önünden çekil demişti. Bunun dışında benimle konuştuğunu anımsamıyorum. Kendisini adam yerine koymak için hiçbir neden göremedim. Hala Alexandra da pek görmezdi. Uzun yıllar önce ve aralarının daha iyi olduğu bir dönemde bir çocuk çıkarmışlardı ortaya. Adı Henry olan bu çocuk yuvadan uçacak yaşa gelince uçmuş ve sırası gelince o da bir çocuk çıkarmıştı. Francis. Henry ve karısı her Noel Francis'i dedesinin evine bırakıp kendi eğlencelerinin peşinden giderdi. Ne yaparsak yapalım Noel'i evde geçirmek için Atticus'u kandıramazdık. Bildim bileli her Noel Finch Landing'e gitmişizdir. Francis Hancock'la Noel geçirmenin tek avundurucu yanı Alexandra halanın çok iyi bir aşçı olmasıydı. Francis benden 1 yaş büyüktü. Nerede hoşlanmadığım oyun varsa onları severdi. Benim oyunlarımı da o beğenmezdi. Alexandra hala Atticus'un kardeşiydi. Ama Jem doğumda karışan kardeşlerden söz edince onun da böyle olduğuna karar verdim. Belki de dedeme Finch yerine bir Crawford verilmişti. Nedense tüm avukat ve yargıçların tutkun oldukları dağcılık konulu mistik düşünceleri ben de besleseydim, onu Everest'e benzetirdim. Buz gibiydi ve hep oradaydı. Noel arifesinde Jack amca trenden atladığında hamalın 2 uzun paketi uzatmasını beklemek zorunda kaldık. Jack amcamla babamın öpüşmesini seyretmek hep komiğimize giderdi. Bizim oralarda erkekler pek öpüşmezlerdi. Jem'le el sıkıştılar. Beni de havaya atıp tuttu. Pek yükseğe atamadı. Çünkü Atticus'tan bir kafa kısaydı. Ailenin bebeği sayılırdı. Alexandra haladan da küçüktü. Halamla benzeşirlerdi ama amcam yüzünü daha iyi kullanıyordu. Sivri burnu ve çenesinden bıktığımızı hiç bilmem. Beni hiç ürkütmeyen bilim adamlarından biriydi. Doktor gibi davranmazdı. Ne zaman Jem'le bana bir şey yapması gerekse, ayağımızdan kıymık çıkarmak gibi, ne yapacağını kelimesi kelimesine anlatır, ne kadar acıtacağına dair bir fikir verir ve kullandığı aletleri açıklardı. Bir Noel günü ayağıma diken batmıştı. Kıyıda köşede saklanıyor, kimseyi yanıma yaklaştırmıyordum. Ama sonunda Jack amcaya yakalandım. Kiliseye gitmekten nefret ettiği için sırtında cübbesi, ağzında nargilesiyle kapı aralığında durup gelip geçene vaaz veren bir papazdan söz ederek beni güldürdü. Sözünü keserek dikeni ne zaman çıkaracaksan haber ver dedim. Ama o elindeki cımbızın ucundaki kanlı dikeni gösterdi. Ben gülerken çıkardığını, buna da görecelilik dendiğini söylemişti. Paketlerde ne var? Diye sordum. Seni ilgilendirmez, dedi. Jem, Rose Aimler'in nasıl olduğunu sordu. Rose Aimler, amcamın kedisiydi. Çok güzel, dişi bir sarmandı. Amcamın birlikte olmaya katlanabildiği tek dişiydi. Cebine elini atıp birkaç poz resim çıkardı. Onlara hayranlıkla baktık. Şişmanlamış, dedim. Evet öyle, hastaneden artan parmakları ve kulakları yiyor. Öf, amma da boktan hikaye ha, dedin. Ne dedin, ne dedin? Atticus, aldırma Jack, dedi. Seni sınıyor. Kal 1 haftadır küfretme antrenmanları yaptığını söyledi. Jack amca kaşlarını kaldırdıysa da bir şey söylemedi.
Atikus bu küfürleri okuldan öğrendiğimin farkına varırsa yollamayacağı varsayımından hareket ediyordum. Küfür etmenin çekici oluşu da işin cabasıydı tabii. Ama akşam yemeğinde şu Allah'ın belası eti uzatmasını istediğimde Jack amca bana şöyle bir baktı ve ''Sonra seninle bir konuşalım küçük hanım.'' dedi. Yemekten sonra salona geçip oturdu. Kucağına oturmamı istediğini belirtmek için dizine vuruyordu. Kokusunu severdim. Alkolle tatlı karışımı bir şeydi. Perçemlerini geri itip bana baktı. ''Annenden çok Atikus'a benziyorsun. Pantolon giyemeyecek kadar da büyümüş gibisin. Hala giyebiliyorum.'' ''Lanet olası, Allah'ın belası türünden sözcüklerden hoşlanıyorsun değil mi?'' ''Hoşlanıyordum sanırım. Ama ben hoşlanmıyorum. Kullanmak için aşırı bir kışkırtma olmamışsa. Bir hafta buradayım. Ben buradayken bu sözleri duymak istemiyorum. Böyle konuşursan başım belaya girer. Büyüyünce bir hanımefendi olmak istemez misin?'' ''Hayır, pek istemiyordum.'' ''İstersin kuşkusuz. Hadi, şu ağacı bitirelim.'' Yatma saatine kadar ağacı süslemeyi sürdürdük. Jem'e ve bana gelen o iki uzun paketin düşünü gördüm o gece. Sabah olduğunda kutulara balıklama atladık. Atikus'tandılar. Jack amcayı alıp getirmesi için mektup yazmıştı. Ve tam istediğimiz şeylerdi. Jem namluyu duvardaki resme doğrultunca Atikus, ''Evde nişan almayın.'' dedi. ''Ona ateş etmesini öğretmen gerek.'' dedi amcam. ''O iş senin işin.'' dedi Atikus. ''Ben yalnızca kaçınılmazı kabullendim.'' Bizi ağaçtan uzaklaştırmak için Atikus'un duruşma sesini kullanması gerekti. Landing'e tüfeklerimizi götürmemizi de yasakladı. Oysa ben şimdiden Francis'i nasıl vuracağımı tasarlıyordum. Yanlış bir iş yaparsak tüfekleri geri alacağını da ekledi. Finch's Landing, uçurumun yamacındaki 360 taraçadan oluşuyor. Nehir kenarındaki iskelede bitiyordu. Nehrin aşağısında, bunun ötesinde eski pamuk yükleme alanı vardı. Finch köleleri pamuk balyalarını ve ürünü yükler, buz, un, şeker, ev aletleri ve hanımların siparişlerini indirirlerdi. Nehrin kenarından toprak bir yol uzanır, ikiye ayrılarak da ağaçların arasından kaybolur giderdi. Yolun sonunda iki katlı, etrafı balkonlarla çevrili beyaz bir ev vardı. Yaşlı Simon Finch, dırdırcı karısını mutlu etmek için bu evi yaptırmıştı. Balkonlar eklenince öteki evlere benzemez olmuştu. Evin iç bölünme tarzı, sözde Simon'ın saflığını ve çoluk çocuğuna olan güvenini yansıtacak nitelikteydi. Üst katta 6 yatak odası vardı. 8 kız çocuğu için 4 tane, tek erkek çocuk olan Welcome Finch için 1 tane. Bir tane de konuk odası. Kızların odasına bir merdivenle Welcome ve konuğun odasına da ayrı bir merdivenden çıkılıyordu. Kızların yatak odalarına çıkılan merdiven, anne babalarının alt kattaki yatak odasının orta yerindeydi. Böylece Simon Finch, kızların gece gezmelerinden hep haberdar oluyordu. Evden ayrı bir binada mutfak vardı. Tahtadan yapılmış bir geçitle eve bağlıydı. Arka bahçede paslı bir kampana görürdünüz. İşçileri tarladan çağırmak ya da imdat istemek için kullanırlarmış. Damda ise bir gezinti yeri vardı. Simon buradan kahyasını denetler, nehir teknelerini gözler ve çevredeki diğer toprak ağlarının yaşantılarını seyredermiş. Kuzeylilerle ilgili bir öyküsü vardı bu evin. Finchlerden yeni nişanlı genç bir hanım, çevredeki yağmacılardan kurtarabilmek için tüm çeyizini giymiş. Giyince de kızların merdivenin kapısına sıkışıp kalmış. Sonunda üzerindekileri suyla ıslatıp onu kurtarabilmişler. Landing'e vardığımızda Alexandra hala Jack amcayı öptü. Jim enişteyle tokalaştılar. Jem, armağanlarımızı Francis'e verdi. O da bize bir armağan verdi. Jem yaşını büyüklere yakın hissetmiş olacak ki beni kuzenle baş başa bıraktı. Francis 8 yaşındaydı ve saçını inek yalamışçasına geriye tarıyordu. ''Noel'de ne armağanlar aldın?'' dedim kibarca. ''Tam istediklerimi'' dedi. ''Golf pantolon, kırmızı deriden bir okul çantası, 5 gömlek ve açık bir papyon kravat istemişti.'' ''Ne güzel!'' yalan söylüyordum. Jem'le bana da tüfek geldi. Jem'e de bir kimya laboratuvarı. Oyuncak olsa gerek. Hayır, gerçek bir laboratuvar. Bana görünmez mürekkep yapacak. Ben de onunla dile mektup yazacağım.
Francis bunu ne işe yarayacağını sordu. Benden boş bir mektup aldığında suratının neye döneceğini düşünebiliyor musun? Onu çıldırtacak bu. Francis'le konuşmak, okyanusun dibine yavaş yavaş batmak gibiydi. Tanıdığım en can sıkıcı çocuktu. Mobilde oturduğundan beni okuldakilere gambazlayamazdı. Ama öğrendiği her şeyi Alexandra Halay'ı yetiştirmekten geri kalmıyordu. O da içini Atticus'a boşaltıyordu. Atticus kimi zaman duymamazlıktan gelir, kimi zaman da canımı okurdu. Onun birine sert çıktığına bir kez tanık olmuştum. "Kardeşim, onlar için elimden geleni yapıyorum," diye bağırmıştı. Konu benim pantolon giymemle ilgiliydi. Benim görüntüm konusunda Alexandra halanın saplantıları vardı. Pantolon giyerek küçük bir hanımefendi olamazdım. Elbise giyersem pantolonla yaptıklarımı yapamam diye karşı çıkınca, "Aslına bakarsan onları yapmaman gerek," dedi. Alexandra halamın görmek istediği ben, oyuncak fırınlarla ve çay takımlarıyla oynayan, doğduğum zaman armağan ettiği kolyesini takmış bir bendim. Dahası babamın yalnız yaşantısının tek ışığı olmalıydım. Pantolonlarla da şık olunabilir dedimse de kabul ettiremedim. İyi biri olarak doğduğumu ama her yıl kötüleştiğimi söylüyordu. Duygularımı incitiyordu. Atticus'a sorduğunda, "Ailede yeterince güneş ışığı var, böyle iyisin," dedi. Noel yemeğinde Francis ve ben yemek odasındaki küçük masadaydık. Jem büyüklerle yiyordu. Beni böyle ayırmayı yıllar yılı sürdürdü halam. Hep meraklanırdım. Havaya bir şey mi atacağımdan korkuyordu. Bazen küçük masaya oturmak için izin istemeyi düşünürdüm. Ona nedenli görgülü olduğumu gösterecektim. Hem her gün evde büyük masada yiyordum. Pekala da oluyordu. Atticus'a ağırlığını koyması gerektiğini söylediğimde hiç ağırlığı olmadığını söyledi. Konuktuk ve nerede oturmamız söylenirse orada oturacaktık. Alexandra halamın kızları pek anlamadığını da söyledi. Hiç kızı olmamıştı çünkü. Doğrusu yemekler her şeyi unutturacak nitelikteydi. 3 çeşit et, kiler rafından gelen yaz sebzeleri, şeftali reçeli, 2 çeşit pasta ve tatlı. Noel yemeği bu sıradan menüden oluşuyordu. Yemekten sonra büyükler oturma odalarına geçtiler. Büyülenmiş gibiydiler. Jem yerde yatıyordu. Ben de arka bahçeye çıktım. "Atticus, pantolonu giy," dedi. Rüyada gibiydi. Ben de duymazlıktan geldim. Francis yanıma, basamaklara oturdu. "Bugüne kadar yediklerimin en iyisiydi," dedim. "Babaannem çok iyi bir aşçıdır. Bana yemek pişirmesini öğretecek." "Erkekler yemek pişirmez." Jem'i önlüklü düşünmek beni güldürdü. "Babaannem diyor ki erkekler de yemek yapmayı öğrenmelilermiş. Karılarına iyi davranmalılarmış. Karıları kendilerini iyi hissetmediklerinde işleri onlar yapmalılarmış." "Dilin benim için iş yapmasını istemem," dedim. "Ben onun için çalışmayı yeğlerim." "Dil mi?" "Dil ya, aramızda kalsın. Yeterince büyür büyümez evleneceğiz. Geçen yıl bana evlenme teklif etti." Francis kahkahayı bastı. "Ne olmuş yani? Pekala da evleneceğiz." "Babaannemin Bayan Rachel'la kalıyor dediği şu ufaklık mı?" "Ta kendisi." "Onunla ilgili her şeyi biliyorum," dedi Francis. "Ne olmuş ona?" "Babaannem evi yurdu yok diyor." "Var işte, Meridyen'de oturuyor. Bir akrabadan ötekine gezinip duruyor. Yazları da Bayan Rachel'da kalıyormuş." "Francis, hiç de değil." Francis sırıttı. "Bazen çok salak oluyorsun Jean-Louis, ama elinde değil sanırım. Ne demek istiyorsun sen?" "Atticus amca senin sokak köpekleriyle gezmene izin veriyorsa o onun bileceği iş." "Babaannemin dediği gibi, bu senin suçun değil. Yine de aileyi dehşete düşürdüğünü söylemem gerek." "Francis, lanet olası, ne demek istiyorsun sen?" "Dediğimi. Babaannem Atticus'un sizleri sahipsiz bırakması kötü. Ama köle savunuculuğunu yapalı beri Maycomb sokaklarında dolaşamaz artık diyor. Aileyi rezil ediyor. Hepsi bu." Francis kalkıp mutfağa yürüdü. Uzaktan bağırdı. "Köle savunucusu." Basamaklardan fırlayıp peşine düştüm. Francis'i yakalamak kolaydı. Çabuk sözünü geri al. Francis elimden kurtulup mutfağa daldı. Zenci dostu diye bağırıyordu. Av sürerken insan acele etmemeli. Bir şey demezsen merak onu ininden çıkaracaktır. Francis kapıda belirdi. Hala kızgın mısın diye çekingence sordu. Konuşmaya değmez dedim. Dışarı çıkınca da tepesine çullandım. Sözünü geri alıyor musun yoksa? Francis yine mutfağa daldı. Ben de basamaklara döndüm. Sabırla bekleyebilirdim. Orada 5 dakika oturmuştum ki halamın sesi geldi. Francis nerede? Mutfakta. Orada oynamaması gerektiğini biliyor. Kuzenim kapıya gelip bağırdı. Babaanne, beni dışarı çıkarmıyor. Neler oluyor Jean-Louis? Alexandra halama baktım. Ben onu içeri koymadım. İçeride de tutmuyorum. Tutuyor, diye bağırdı Francis. Çıkmama izin vermiyor. Kavga mı ediyordunuz? Jean-Louis bana kızdı babaanne. Francis, çık oradan. Jean-Louis, senden de bir kelime daha duyarsam babana söylerim. Demin küfür mü ettin? Hayır efendim. Bana öyle geldi. Bir daha olmasın. Alexandra hala arka verandayı dinleyenlerdendi. Gözden kaybolur kaybolmaz Francis dışarı çıktı. Kafası dimdik ve sırıtarak, ''Benimle baş edemezsin.'' diyordu. Bahçeye atlamıştı. Benden uzak duruyor, arada bir çimenleri topukluyor, dönüp dönüp sırıtıyordu. Jem verandada göründü. Bize baktı ve gitti. Mimoz ağacına tırmanan Francis oradan dinmişti. Kendini ne sandığını sordum. Bana onu rahat bırakmam söylenmişti. Unutmuş muydum acaba? Sana ilişmiyorum, dedim. Francis bana baktı ve yavaşça zenci dostu, dedi. Bu kez yumruğumu ön dişlerine gömdüm. Solum paralanınca sağımla sürdürdüm dayağı. Ama Jack amca kollarımdan yakaladı. Rahat dur. Alexandra halam Francis'e yardıma koştu. Mendiliyle gözyaşlarını sildi, saçını okşadı, yanağını öptü. Atticus, Jem ve Jimmy enişte verandaya henüz gelmişlerdi ki Francis yaygarayı bastı. ''Kim başlattı bu işi?'' diye sordu amcam. İkimiz de birbirimizi gösterdik. ''Babaanne!'' diye ağlıyordu. ''Bana orospu çocuğu'' dedi ve beni dövdü. ''Bu doğru mu?'' ''Sanırım.'' Amcamın yüzü Alexandra halanınkine benzemişti. Sana böyle kelimeler kullanırsan başım belaya girer dememiş miydim? Demedim mi? Evet ama işte başım belada. Dur orada. Durayım mı, kaçayım mı derken kararsızlığım uzadı. Kaçmaya yeltendim ama Jack amca benden hızlı çıktı. Kendimi ekmek kırıntısıyla boğuşan bir karıncayı pek yakından izlerken buldum. Seninle bir daha hiç konuşmayacağım. Senden nefret ediyorum. Dilerim yarın ölürsün. Atticus'a koştum ama o da bunu hak ettiğimi söyledi. Eve dönme zamanı gelmişti. Kimseyle vedalaşmadım. Arka koltuğa kıvrıldım. Eve gelince de odama koşup kapıyı vurdum. Jem dostça bir şeyler söylemeye çalıştı. Ama dinlemedim. Hasarı incelediğimde yalnızca 7-8 kırmızı leke olduğunu gördüm. Tam göreceliği düşünüyordum ki biri kapımı vurdu. Kim o? Amcamdı. Git buradan. Böyle konuşursan bir dayak daha yiyeceğimi söyledi. Sustum. Odaya girince köşeye gidip arkamı döndüm ona. Scott, dedi. Benden nefret ediyor musun? Gidin efendim, lütfen. Kim güdeceğini bilmezdim. Beni düş kırıklığına uğrattın. Olup olacağı buydu. Bunu sen de biliyorsun. Hiç bile. İnsanlara adil değilsiniz. Adil değilsiniz. Kaşları kalktı. Adil değil miyim? Nasıl? İyisiniz. Hoşsunuz amca. Yaptıklarınızdan sonra bile sizi seviyorum. Ama çocukları tanımıyorsunuz. Nedenmiş Bayan Jean-Louis? Davranışların apaçık ortada. Küstah, terbiyesiz, düşünce... Bana bir fırsat tanıyacak mısınız? Sizi kandırmak için değil. Anlatmaya çalışıyorum. Jack amca yatağa oturdu. Devam et, dedi. Derin bir soluk aldım. Birincisi, işin aslını bana sormadın. Jem'le ben kavga ettiğimizde Atikus ikimize de söz verir. İkincisi, kışkırtma olmadıkça kötü söz kullanma demiştin. Francis beni öylesine kışkırttı ki onu gebertebilirdim.
Jack amca kafasını kaşıdı.
Peki öyleyse, anlat bakalım şu hikayeyi. Francis, Atikus için bir şey söyledi. Bu lafı ona yutturuyordum ki...
Francis ne dedi?
Köle savunucusu. Ne demek olduğundan pek emin değilim ama öyle bir deyişi vardı ki bunu onun yanına bırakamazdım. Tanrı yukarıda, Atikus'a laf söyletmem.
Atikus için böyle mi dedi?
Evet, dahası da var. Atikus, ailenin sonu olacak dedi. Bizi de böyle başı boş...
Jack amcanın suratına bakılırsa başım yine beladaydı.
Demek böyle, görür o. Dediğinde başı belada olanın Francis olduğunu kavradım. Bu gece gider hakkından gelirim.
Boş verin efendim, lütfen.
Boş vermeye hiç niyetim yok. Alexandra'nın bunu bilmesi gerek. Şu işe bak, o oğlanı bir elime geçirirsem... Jack amca, bana söz ver. Söz ver, Atikus'a bundan söz etmeyeceğine. Benden kendisiyle ilgili bir şey duyarsa sinirlenmememi istemişti. Bırak başka bir şey için kavga ettiğimi sansın. Ne olur, söz ver.
Ama Francis'in bu işten paçasını kurtarmasını istemem.
Kurtaramadı ki. Elimi sarabilir misin? Kanıyor.
Hiçbir eli bu kadar zevkle sarmamıştım bebeğim. Benimle gelir misin?
Beni banyoya götürdü. Ellerimi temizleyip sararken miyop bir adamın öyküsünü anlatarak beni eğlendirdi. Adamın Hoç adında bir kedisi vardı. Evden kasabaya giderken çatlakları sayıyorlardı.
İşte oldu, dedi.
Yüzük parmağında Lady'lere pek yakışmayacak bir yara izi kalacak.
Teşekkür ederim.
Jack amca, orospu çocuğu ne demek?
Jack amca, avam kamerasında oturan bir başbakanla ilgili bir öyküye daldı. Adam havaya tüyler üflüyor ve onları havada tutmaya çabalıyordu. Sanırım sorumu yanıtlamaya uğraşıyordu ama hiçbir anlam veremedim. Yatakta olmam gereken bir saatte su içmeye inmiştim ki Atikus'la Jack amcamın konuşmalarını duydum.
Ben hiç evlenmeyeceğim Atikus.
Neden?
Çocuklarım olabilir.
Atikus, bayağı bir şeyler öğrenebilirsin Jack, dedi.
Biliyorum. Bugün kızın bana iyi bir ders verdi. Çocukları anlayamadığımı ve nedenlerini açıkladı. Haklıydı da. Ona nasıl davranmam gerektiğini söyledi. Ona vurduğum için çok üzgünüm.
Atikus kıkır kıkır güldü. Sıkma canını. Uzun süredir kaşınıyordu zaten.
Jack amcanın öykümü anlatıp anlatmayacağını merak ediyordum. Anlatmadı.
Kullandığı sözcükler hiç de yaratıcılık yansıtmıyor. Hoş, dediklerinin yarısının da anlamını bilmeden konuşuyor. Bana orospu karı ne demek diye sordu.
Anlattın mı?
Yo, ona Melbourne Lord'unu anlattım.
Jack, bir çocuk soru sorduğunda ona yanıt vermen gerekir. İşi palyaçolukla atlatamazsın. Çocuk çocuktur ama kaçamak yaptığını büyüklerden daha iyi anlar. Kaçamak yanıtlar ise kafaları bulandırır. Bugünkü davranış biçimin doğruydu ama gerekçelerin yanlıştı. Her çocuğun sövüp saydığı bir dönemi vardır. Zamanla geçer, atlatır. Ama öfke başka bir şey. Scott'un kendini tutmasını öğrenmesi gerek. Hele şu önümüzdeki aylarda. Jem büyüyor. Scott da onun izinden geliyor. Yalnızca zaman zaman desteğe gereksinimi var.
Atikus, sen onu hiç dövmemişsin.
Evet, bugüne dek gözdağı vererek durumu idare ettim. Scott benim sözümü dinler. Çoğu kez istediğim gibi değildir ama öyle olmaya çabaladığını biliyorum.
Bu soruma yanıt değil.
Yanıt şu, o çabaladığını bildiğimi anlıyor. Fark da bu. Beni üzen, Jem'le ikisinin yakında çok çirkin sözleri yutmak zorunda kalacakları. Jem için kaygılanmıyorum. Ama Scott'un gururu söz konusu olunca kendini düşmanın önüne atacağını da biliyorum.
Jack amca, verdiği sözü bozacak mı diye bekledim. Bozmadı.
Nedenli kötü olacak sence? Pek konuşamadık. Daha beteri olamaz Jack. Elimde olan tek şey Evil'lara karşı bir zencinin sözü. Tüm kanıt sen yaptığına karşı sen yaptın. Jürenin Evil'a değil de Tom Robinson'a inanması düşünülemez. Evil'ları tanır mısın? Jack amca evet dedi, bildiklerini özetledi. Atticus, bir nesil geriden geliyorsun. Hoş, bu nesil de aynı ya, dedi. Ne yapacaksın peki? İşimi bitirmezsem önce jüriyi biraz sarsmayı düşünüyorum. Temyizde şansımız var sanırım. Aslında şimdiden bir şey söylemek çok zor Jack. Böyle bir davadan kaçınmak isterdim ama John Taylor bana baktı ve bu davayı sen alacaksın dedi. Almazsan, çocuklarımın yüzüne nasıl bakarım? Neler olacağını sen de benim kadar bilebilirsin Jack. Dilerim fazla acı çekmeden Jem'le Scott bu dönemi atlatırlar. En büyük korkum Maycomb'un geleneksel hastalığına yakalanmaları. İşin ucunda bir zenci olunca bu kasabanın akıllı uslu insanları neden zırdeliğe dönerler? Anlayamıyorum. Umarım çocuklarım sorunlarını bana getirirler ve kasabalının yanıtlarıyla yetinmezler. Umarım bana güvenirler. Jean-Louis? Sıçradım. Kafamı uzattım. Efendim? Git yat. Çabucak odama yattım. Jack amca çok kral bir adamdı. Sözünde durmuştu. Atticus dinlediğimi nasıl anlamıştı ki? Dediklerinin her kelimesini duymamı istediğini ancak yıllar sonra kavradım.